ayrım 18. Ama 95. gece olunca işittim ki ey bahtı güzel şahım. Tacirler bunun üzerine iki kardeşe felaketler anasının düzenleyip onlara öğrettiği öyküyü anlatmışlar. Ve iki kardeş çilekeş ihtiyarın çektiği acıların ve manastırın mahzenlerinden kurtarılışının öyküsünü işitmekle çok duygulanmış. Tacirlere, peki nerede şimdi bu aziz çilekeş, onu yine manastırda mı bıraktınız diye sormuşlar. Onlar da, manastırın bekçisi keşişi öldürünce hemen Aziz'i bir sandığa kapattık ve katırlardan birine yükledik ve büyük bir hızla oradan kaçtık. Şimdi onu size bırakıyoruz ama manastırdan kaçmadan önce orada yüzlerce kilo altın, gümüş ve her türden mücevher saklandığını saptadık. Zaten birkaç dakika sonra görüşeceğiniz çilekeş Aziz size bunu daha iyi açıklar demiş. Ve bu tacirler hemencecik gidip katırın yükünü çözmüşler ve sandığı açarak çilekeş Aziz'i iki kardeşin önüne getirmişler. Hıyar şembe çiyesi kadar kara, zayıf ve pürsük imiş. Ve sırtında kamçı darbelerinin yara yerleri ve de cildinde vurulduğu zincirin etine gömülmüş izleri varmış. Aslında fenaketler anası olan bu kişinin görünümü karşısında iki kardeş önlerinde çile çekenlerin en azizinin bulunduğuna inanmış. Özellikle çilekeşin alnının hain yaşlı kadının derisine sürdüğü gizemli merhem dolayısıyla güneş gibi parladığını görünce ona doğru ilerleyerek ve ondan kutsanma dileyerek el ve ayaklarını öpmüşler. Ve hatta çilekeş bir aziz sandıkları bu kimsenin katlandığı acılardan etkilenerek ağlamaya başlamışlar. Bunun üzerine kadın onlara ayağa kalkmaları için işaret etmiş ve kendilerine "Şimdi ağlamayı bırakın ve benim sözlerime kulak verin." demiş. Bunun üzerine iki kardeş hemen itaat etmiş ve o da kendilerine "Bilin ki ben efendimin iradesine sessizce boyun eğmekteyim. Çünkü biliyorum ki onun başıma getirdiği felaketler sadece benim sabrımı ve alçak gönüllülüğümü denemek içindir. Şükürler olsun ona, şükürler olsun. Yüce Tanrı'nın denemelerine dayanamayanlar asla cennetin zevkini tadamazlar. Ve eğer ben şimdi kurtuluşumdan dolayı mutluysam, bu acılarımın sona erdiğinden değil, Müslüman kardeşlerimin arasına katıldığımdan ve İslam davası için dövüşen savaşçıların atlarının ayakları altında ölmek ümidindendir. Çünkü kutsal savaşta ölen insanlar ölmezler. Ruhları ölümsüzdür." demiş. Bunun üzerine iki kardeş Aziz'in ellerine uzanıp yeniden öpmüş ve ona yiyecek getirsinler diye emir vermek istemişler. Ama o, "Neredeyse 15 yıldır oruç tutmaktayım ve şimdi Tanrı bunca nimet sağlamışken bu orucu bozacak ve imsaktan uzaklaşacak kadar dine aykırı davranmak istemem. Ama gün batarken bir parça ekmek yerim." diye reddetmiş. Bunun üzerine ısrar etmemişler. Fakat akşam olunca sofra kurdurmuşlar. Kendileri ona ikramda bulunmak istemişler. Ama hain kadın onlara, "Şimdi yemek yeme zamanı değil, Yüce Tanrı'ya yakarma zamanıdır." diyerek onları geri çevirmiş. Ve hepsi birden mihraba yönelerek namaz kılmaya başlamışlar. O da bütün gece ve onu izleyen iki gece, öylece hiç istirahat etmeden ibadet etmiş durmuş. Bunun üzerine iki kardeş ona karşı onu her an çilekeş bir Adem, bir aziz sanarak büyük bir saygı duymuş. Ve ona kendisine ait hizmetçilerle aşçıların oturacağı büyük bir çadır vermişler. Ve üçüncü günün sonunda hala beslenmek için hiçbir şey almamakta ısrar edince, iki kardeş bizzat hizmet etmeye gelmiş ve çadırına gözün ve gönlün dileyebileceği hoş şeyler getirmişler. Ama o hiçbir şeye dokunmak istememiş ve bir parça ekmekle bir parça tuzdan başka hiçbir şey yememiş. Bu yüzden iki kardeşin ona karşı saygıları daha da artmış ve şarken dağ bir mekana, "Aslında bu zat bu dünyanın nimetlerini kesinlikle reddediyor. Eğer benim kafirlerle buluşmak gibi bir görevim olmasaydı onun kulu kölesi olurdum ve kutsamasını üzerimde duymak için tüm hayatımı ona bağlardım. Hadi gidip ondan bize biraz nasihatta bulunması için ricada bulunalım. Zira yarın Konstantiniyye üzerine yürümek zorundayız. Onun sözlerinden yararlanmak için bundan iyi fırsat bulamayız." demiş. Bunu duyan büyük vezir Dandan da, "Ben de bu çilekeş Aziz'i görmek ve ondan kendim için de hayır duada bulunmasını dilemek isterim. Zira bu kutsal savaşta ölümü tatmak ve Yüce Tanrı'nın huzuruna çıkmak isterim. Çünkü bu hayattan alacağımı aldım artık." demiş. Bunun üzerine üçü birden bu hain yaşlı kadın felaketler anasının oturmakta olduğu çadıra yollanmış ve onu orada ibadetten kendinden geçmiş halde bulmuşlar. Bu durumda onun ibadetini bitirmesini beklemişler. Ama 3 saatlik bir bekleyiş sonunda döktükleri hayranlık gözyaşlarına ve hıçkırıklarına karşın yaşlı kadın bu diz üzerinde ibadet halindeki duruşundan ayrılmamış ve onlara en küçük bir ilgi bile göstermemiş. Yine de ona doğru ilerleyip önünde yeri öpmüşler. O zaman ayağa kalkmış ve onlara barış dileyip hoş geldiklerini söyledikten sonra "Bu saatte beni görmeye niçin geldiniz?" demiş. "Ey Çilekeş Aziz, buraya geleli birkaç saat oldu. Ağlayışlarımızı işitmedin mi?" diye yanıt vermişler. O da Tanrı huzurunda bulunan kimse bu dünyada olup bitenleri görüp işitemez diye yanıt vermiş. Onlar da kendisine "Ey Aziz Çilekeş, biz seni büyük savaşa girişmeden önce kutsamanı dilemek ve senin ağzından yarın Tanrı'nın yardımıyla sonuncusuna kadar kıracağımız kafirlerin nezdinde geçirdiğin esirlik öyküsünü öğrenmek için görmeye geldik." demişler. Bunu duyan lanetli kadın, "Vallahi eğer siz müminlerin komutanları olmasaydınız, şimdi size anlatacaklarımı asla anlatmış olamazdım. Çünkü siz bundan sonuç olarak çok büyük bir yarar sağlayacaksınız. Dinleyin öyleyse," demiş. Manastırın öyküsü. "Bilin ki ben kutsal yerlerde sufular ve maneviyatı yüksek kişilerle birlikte uzun süre kaldım ve onlarla birlikte hiçbir zaman kendimi onlardan üstün görmeyerek alçak gönüllülükle yaşadım. Çünkü Yüce Tanrı bana tevazu ve her şeyden eli tek çekme huyunu vermiştir. Ve de geri kalan günlerimi dinsel görevlerimi tamamlayarak ve olaysız bir yaşamın sakinliği içinde geçirmeyi düşünüyordum. Ama bahtı hesaba katmadan düşünüyordum bunları. Bir gece daha önce hiç görmediğim denizi görmeye gitmiştim. İçimde su üzerinde yürümek için dayanılmaz bir istek duydum ve kararlı olarak denize yöneldim ve büyük bir şaşkınlık duyarak içine batmadan, hatta çıplak ayaklarım bile ıslanmadan su üzerinde yürümeye koyuldum. Ve deniz üzerinde belli bir süre yürüdükten sonra kıyıya geri geldim. O zaman bilmeden sahip olduğum bu doğaüstü yetenekten aklım karışarak içimden kibirlendim ve kim benim gibi deniz üzerinde yürüyebilir diye düşündüm. Bu düşünceyi zihnimde ancak oluşturmuştum ki Tanrı yüreğime yolculuk aşkını sıkarak beni cezalandırdı. Ve kutsal yerleri terk ettim. O zamandan beri dünya yüzünde orada burada avare dolaşıp durmaya koyuldum. Böylece kutsal dinimizin görevlerini titizlikle yerine getirerek Rum ülkelerinde dolaştığım bir gün, tepesinde Hristiyan bir keşişin gözettiği bir Hristiyan manastırı bulunan yüce bir dağa ulaştım. Matruna adındaki bu keşişi daha önce kutsal yerlerde tanımıştım. Beni görür görmez saygıyla karşılamak için koşup geldi ve dinlenmem için manastıra çağırdı. Oysa hain kefere beni mahvetmek istiyormuş. Çünkü manastıra girer girmez beni sonu karanlıkta kalan bir kapıya ulaşan uzun bir dehlize soktu. Ve beni birdenbire bu karanlığın dibine itiverdi ve kapıyı kapatıp beni hapsetti. Bana yiyecek içecek bir şey vermeden orada 40 gün bıraktı. Böylece dinime karşı duyduğu kinle benim orada açlıktan öleceğimi düşünüyordu. Bunu izleyerek olağanüstü bir gezi dolayısıyla manastıra keşişlerin en yüce rütbelisi geldi. Bu gibi yüksek rütbeli kişilerin adeti olduğu üzere yanında çok yakışıklı 10 genç keşiş ile bunların güzelliğine eş güzellikte bir kızdan oluşan bir mahiyeti vardı. Bu genç kız kalçalarını ve göğüslerini belirten bir rahibe giysisine boydan boya bürünmüştü. Tamasil adındaki bu genç kız ve genç keşiş arkadaşlarının bu baş keşiş ile olan ilişki ve korkunç davranışların ne olduğunu ancak Tanrı bilirdi. Amirinin böylece geldiğini gören keşiş matruna benim hapsedilmemi ve 40 gündür aç bırakıldığımı ona anlatmış olacak ki adı Dekyanos olan baş keşiş mahzenin kapısını açmasını ve ona "Bu Müslüman şu saatte alıcı kuşların bile yaklaşmak istemeyeceği kadar etten soyunup iskelet haline gelmiş olmalıdır" diyerek kemiklerimi atılmak üzere dışarı çıkarmasını emretmiş. Bunun üzerine matruna ile genç keşişler mahzenin kapısını açtılar ve beni dizüstü dua ederken buldular. Bunu görünce keşiş matruna "Ah alçak büyücü, şunun kemiklerini kıralım" diye haykırdı. Ve hepsi birden üzerime baston ve kamçılarla üşüşüp öylesine dövdüler ki ölüyorum sandım. Ama şimdi anlıyorum ki Yüce Tanrı beni bu deneylerden geçirerek kendisinin elinde bir gereçten başka bir şey olmadığım halde geçmişte deniz üzerinde yürüyebildiğimi görerek kibir duyduğumdan ötürü cezalandırmak istiyordu. Keşiş Matruna ve öteki genç köpeoğulları beni bu acınacak hale koyduktan sonra zincirlediler ve karanlık yeraltı mahzenine attılar. Eğer Tanrı'nın yüreğini merhametle doldurduğu genç temasil baş keşişin manastırda kaldığı sürece her gün beni gizlice ziyaret ederek bir parça arpa ekmeği ve bir testi su vermeseydi kuşkusuz orada açlıktan ölecektim. Baş keşiş ise pek hoşlandığı bu manastırda uzun süre kaldı. Hatta sonunda burayı sürekli ikametgah seçti. Ve burasını terk etmek zorunda kalınca genç temasili keşiş Matruna'nın himayesine terk etti. Mahzende hapsedilmiş olarak 5 yıl kaldım. Kendi bakımından genç kız da büyüyor ve zamanın en güzel kızlarına meydan okuyacak bir güzel oluyordu. Sizi temin ederim ki ey şahlar, ne bizim ülkemizde ne de Rum ülkelerinde onun eşini bulmak mümkün değildir. Ancak bu manastıra kapatılmış olan tek mücevher o değildir. Çünkü altın, gümüş, mücevherat ve her türden hesaba sığmaz sayısız zenginliklerden oluşan hazineler vardır orada. Bundan dolayı sizin acele bu manastıra saldırarak genç kıza ve hazinelere sahip olmanız gerekir. Ve bildiğim gizli yerlerin ve dolapların, özellikle altınla işlenmiş en güzel vazoları içeren keşişlerin başı Dekyanos adlı olan kişinin dolabının anahtarlarını açmanız için ben size rehberlik edeceğim. Ve size krallara layık harika genç temasili teslim edeceğim. Zira güzelliğinin ötesinde güzel şarkı söylemek yeteneğine de sahip olup kentlerde yaşayan Araplarla Bedevilerin tüm şarkılarını bilir. Size ışıklı günler ve tatlı ve mutlu geceler geçirtecektir. Benim yeraltı mahzeninden kurtuluşuma gelince bunu beni kendilerini ve gelecek kuşakları kıyamet gününe kadar Tanrı kahredisi Hristiyanların elinden çekip almak için yaşamlarını ortaya koyan bu iyi yürekli tacirlerin ağzından dinlemiş bulunuyorsunuz. İki kardeş bu öyküyü işitince sahip olacakları bunca şeyi ve özellikle yaşlı kadının gençliğine karşın zevk sanatında çok uzman olduğunu söylediği genç temasili düşünerek çok sevinmişler. Ama Vezir Dandan bu öyküyü büyük bir güvensizlik duygusuna kapılmadan dinleyememiş ve şayet oradan kalkıp gitmediyse bunu sadece iki şaha duyduğu saygıdan dolayı yapmamış. Çünkü bu garip çilekeşin sözleri asla kafasına girmemiş ve onu inandırmak ve doyurmaktan uzak kalmış imiş. Bununla birlikte bu izlenimini kendine saklamış ve yanılmış olma korkusuyla hiçbir şey söylememiş. Davil mekana gelince ilkin ordusunun başında manastır üstüne yürümek istemiş. Fakat yaşlı felaketler anası ona "Korkarım ki başkeşiş Deknaios bütün bu savaşçılardan korkarak ve genç kızı da birlikte alarak manastırdan kaçar" diyerek onu bundan vazgeçirmiş. Bunun üzerine Davil mekan baş mabeyinciyi, Emir Rüstem'i ve Emir Behrimen'i çağırmış ve onlara "Yarın gün doğumunda size katılmakla gecikmeyeceğimiş, Konstantiniye üzere yola çıkacaksınız. Sen ey mabeyinci, ordunun başkomutanlığını benim yerime üstleneceksin. Sen Rüstem, kardeşim Şarkan'ın yerini dolduracaksın ve sen Behrimen, büyük vezir Dendan'ın yerini alacaksın. Özellikle de orduda bizim yokluğumuzu duyurmamak için çok özen gösterin. Zaten bizim yokluğumuz ancak 3 gün sürecek" demiş. Sonra Davil Mekan, Şarkan ve Vezir Dendan en yiğitlerinden 100 savaşçı ve manastırın hazinelerini yükleyecekleri 100 katır seçmişler. Ve daima Tanrı'nın sevgili bir çilekeşi olduğuna inandıkları o hain yaşlı kadın felaketler anasını da birlikte almışlar ve onun tarifine uyarak manastırın yolunu tutmuşlar. Baş mabeyinci ve Müslüman birliklerine gelince... Anlatısının burasında Şehrazat günün belirmekte olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 18. ayrımın sonu. Sayfa 199.